Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETAM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Tağut, Kutsal Aldanış'ın Soy Ağacı. Yazarı Soner Yalçın, türü inceleme araştırma, Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım Haziran 2024. ISBN numarası 978-625-418-307-2. Bu kitap 341 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Ekim 2024. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde Orta Çağ döneminde yapıldığını sandığım bir fotoğraf yer alıyor, bir resim yer alıyor. Çıplak bir adamın bir kolu uzanmış. Ağaçtan sarkan bir yılan, ağzında elma var. Kola doğru hareketleniyor. Arka kapak. Kimi Siyon liderlerinin protokollerine, kimi Cizvitlerin gizli talimatlarına, kimi Barnabas İncil'ine, kimi Altın Şafak Hermetik Cemiyeti'ne, kimi Fransız devriminin Illuminati'nin gerçekleştirdiğine, kimi Titani'yi Masonların batırdığına, kimi Yahudi bankerlerin Marx'ı solun içine soktuğuna, kimi Nazilerin tasarladığı UFO ile Hitler'in kutuplara kaçtığına, kimi Atatürk'ü Masonların zehirlediğine inanıyor. Oysa dünyanın gerçek gizemi görünmeyende değil, görünende. Görmek isteyenlere yazdım. Kutsal Aldanış'ın Soy Ağacı, bir Soner Yalçın araştırması. Korkak gerçekle yüzleşmeyi reddediyor, hırçınlaşıyor. Cahil gerçeği idrak edemiyor, küçümsüyor. Hain çıkarının peşinde gerçeği tahrif ediyor, saptırıyor. Alev Alatlı'ya. Ön söz. Tağut düzeni. Gerçeği istediğim kadar değil, göze alabildiğim kadar yazıyorum. Yaşlandıkça biraz daha fazlasını göze alabiliyorum. Montaigne. Adem ve Havva'nın garip davranışından kaygılanan Tanrı Adem'e döner ve ona yasak ağacın meyvesinden yiyip yemediğini sorar. Adem yediğini itiraf eder ama suçu hayat arkadaşının üzerine atar. Ve Adem dedi ki, önüme koyduğun kadın bana ağaçtan meyve verdi ve ben o meyveyi yedim. Ebedi Tanrı kadına dedi ki, ne yaptın sen? Havva'nın da bir açıklaması vardır. Kadın dedi ki, yılan baştan çıkardı beni. Dipnot. İki Polonyalı entelektüel olan sosyolog Zygmunt Bauman'ın ve teolog Stanislav Obirek'in kendi kişisel tarihlerinden yola çıkarak seçimlerimizin sorumluluğunu nasıl yaşadığımız ve nasıl yüzleştiğimiz ile ilgili yaptıkları sohbetten Dünyaya ve Kendimize Dair isimli bir kitap çıktı. 30 yıl Cizvit tarikatı içinde bulunan teolog Obirek, mahsumiyet, mahcubiyet konusunu İncil üzerinden yazdığım bu örnekle anlattı. Bakınız Zygmunt Bauman, Stanislav Obirek, Dünyaya ve Kendimize Dair, çeviren Burcu Hallaç Ayrıntı Yayınları 2019. İncil'deki bu diyalog sorumluluktan kaçmaya dair bir kayıt, bizlerin bugünlerde aşina olduğumuz suçu başkasına yıkmanın hikayesi. Ne Adem ne de Havva sorumluluğu kabul eder, her şey başlangıcına döner. Bizler bizi nasıl yarattıysan öyleyiz. Suçu, sorumluluğu başkasının omzuna yükleme insanoğlunun vazgeçilmez hastalığı oldu. Suçlu başkası. Bu kitap bir suçlu bulma arayışında değil, sorunun, problemin nasıl çözümleneceğine dair çalışma yapanlara katkı sunmayı hedefliyor. Bu kitabın motivasyonu olgular üzerinden çözüm odaklı ve objektif olmak. Bilirim ki çözümde görev almayanlar sorunun bir parçası olur. Renkli bir anekdot ile başlayabilirim. Nesneleri bütün değil, parça parça görseydik halimiz nice olurdu. Mesela insan suratını bütün değil, kulak, göz, burun, dudak, kaş olarak parça parça görseydik, işin içinden nasıl çıkacaktık, kimseyi tanıyamazdık. Bütünlüğü sağlamamızı, bütünü görmemizi, çevremizdeki her şeyi yerli yerine oturtmayı muhakeme yeteneğimize borçluyuz. Türkçe'de çevrilen bir kitap var, Karısını Şapka Sanan Adam. Yazarı Profesör Doktor Oliver Sacks. Dipnot: Oliver Sacks, Karısını Şapka Sanan Adam, çeviren Çiğdem Çalkılıç, Yapı Kredi Yayınları, 1996. Oliver Sacks İngiliz bir nörolog. Kitabında Doktor P adında yetenekli, zeki bir müzik profesörünün başından geçenleri anlatıyor. Üniversitede ders vermeye giden Doktor P'ye bir gün öğrencilerinin yüzleri tanıdık gelmemeye başlar. Kimin kim olduğunu sadece yüzlerindeki tikten ve benden, ses tonlarından tanımaya çalışır. Hata yaptığında şakaya vurur. Nihayetinde göz doktoruna gider, gözünde sorun olmadığı ortaya çıkar. Göz doktoru nöroloğa yönlendirir. Nöroloğun şu dikkatini çeker: görüşmelerinde Doktor P yüzüne doğru değil, ağzına, burnuna, kulaklarına ayrı ayrı bakar ve sıklıkla mimik değiştirir. Nörolog Doktor P'ye bir eldiven uzatarak ne olduğunu sorar. Doktor P inceler ve önce bozuk para kesesi, sonra da yerleri kaplamak için deri parçaları der. Tesadüfen eline geçirince de eldiven der. Oliver Sacks, Karısını Şapka Sanan Adam kitabıyla şunu gösterdi: beyin pusuladır, kırıldığı an yoldan çıkarır. Kontrollü iken mucizevi işler yapan beynimizin kontrolü kaybettiğinde neler olacağını anlamamıza yardımcı olur. Bütünü görmemizi beyin sağlar, muhakeme yeteneğini, akıl yürütmeyi beyin sağlar, beyin aydınlattığı gibi bozar da. Bu kitapta tek tek olaylardan, hurafelerden yola çıkarak bütünü göstermeye çalışacağım. Hakikati bilmek, doğruya ulaşmak ancak bütünü görmekle mümkün. Bir siyasetçinin 5 vakit namaz kılması her yaptığının doğru olduğu anlamına gelir mi? Peki bir siyasetçinin bira içmesi her yaptığının yanlış olduğu anlamına gelir mi? Doğruyu bulmak için tümü görmek şart. Keza algı tehlikelidir, hakikatle bağınız kopar. Rüya ile hakikati ayırt edebilmek için gerçekçi olmak şart. Algılara aldanmamak için ne yapmak gerek? Politikaya kurban edilen dini kimlerin nasıl kullandığının nasıl farkına varacağız? Yalanla, bağnazlıkla nasıl mücadele edip dini düşürdükleri yerden kaldıracağız? Ve din soslu yalan bombardımanı altında siyaseti nesne olarak nasıl analiz edeceğiz? Tanıma yeteneğini nasıl kazanacağız? Tek silahımız var: bütünü kavramaya çalışan bilincimiz. Evet, dine de bir bütün olarak bakacağız. Kopuk kopuk değil. Kuşkusuz hiç kolay değil. Şöyle başlayayım. Döne döne okuduğum Düşün insanları var. Samir Amin bunların başında geliyor. Onun insanlığın kurtuluşuna adanmış entelektüel üretimine daima hayran kaldım. Paris'te 20 yaşında Kapital'i okumasının ardından Marx hakkında şöyle diyor: kapitalizme ve onun ideolojik tezahürlerine dair muazzam kültüründen ve tahlilinin kanıtlayıcı gücünden fazlasıyla etkilenmiştim. Sonra her 20 yılda bir yeniden okuyor, fakat bu okumalar açlığını gidermiyor ve aklına şu soru takılıyor: berbat bir sistem olan kapitalizm Çin'de, Müslüman Arap Orta Doğu'da değil de neden Avrupa'da doğdu? Tarihçi sıfatını hak eden namuslu bilim insanları medeniyetin kaynağının Avrupa olmadığını kabul eder. Gerçekten de kapitalizm Mısır'da, Çin'de değil de neden Avrupa'da doğdu? Samir Amin sorunun cevabını Marx'ın eserlerinde bulamıyor. Engels'in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni kitabını okuyor. Orada da aradığını bulamıyor. Arayışını sürdürüyor. Sürekli tıpkı Marx ve Engels gibi birçok okuma araştırma yapıyor. Sonunda Sorbonne Üniversitesi'nden Profesör René Etienne'in Çin üzerindeki çalışmaları ilgisini doğduğu Mısır'a yönlendiriyor. Samir Amin'e göre Avrupa geri olduğu için ihtiyacı yüzünden 1000 ile 1250 yılları arasında ilk ileri hamleyi yapandı. Sistemin kuyruğundakiler kırılgan toplumlarda yaşarlar ve bu yüzden esnektirler, yani yeniye açıktırlar. Kapitalizm insanlık tarihine Avrupa'da ilerici olarak çıkarken sermayeyi Marx'ın tanımıyla ilkel birikimden aldı. Soykırımlar gerçekleştirdi, kölecilik yaptı, çocuklar dahil işçileri acımasızca sömürdü, insanları mülksüzleştirdi, doğayı katletti ve toplumları, ülkeleri savaştırdı. Samir Amin, kapitalizmin doğuşu ve dünya ölçeğindeki genişlemesine dair dört büyük kopuş döneminden söz ediyor. 1500, 1800, 1880 ve 1990. Kapitalizmin daima emperyalist karakteri olduğunu belirten Samir Amin, yaşanılan sonuncu sürece 1990'a dair şunu diyor. Burjuvazi kalabalıklı ve görece bağımsız, özerk ve birbirleriyle sürekli rekabet halindeki ailelerden oluşuyordu. Şimdilerde çok sayıda merkezileşmiş oligarşiden oluşuyor ve üretim sisteminin tamamını, dahası ve onun ötesinde politik, kültürel, ideolojik sistemi de kontrol ediyor. Bu küreselci neoliberal emperyalizme tarihin sonu dediler. Başka sistem yoktu. Sağı solu, ılımlı ılımsız İslamcı örgütleri, faşistleri hepsini bu torba içine doldurdular. Partileri, örgütleri birbirlerine benzettiler, insanı çürüttüler. Bu yağmacı neoliberal emperyalist sistemden çıkış veya kopuş nasıl olacak? Samir Amin, eşitsiz ticaret gibi tezlerle 3. dünya ülkeleri emperyalist karakterli kapitalist sömürüden kopmadan gelecek kuramaz dedi. Gerçek kalkınma reformuna ancak anti-emperyalist tavırla ulaşılırdı. Bize yabancı değil bu kurtuluş reçetesi. Cumhuriyet'in ilk kadroları kapitülasyonlarla mücadele etti. Bu nedenle tam bağımsız Türkiye'yi kurdu. Bu analizi yavaş yavaş topraklarımıza getireyim. Alexander Anievas ile Kerem Nişancıoğlu'nun Batı'nın egemenliği nasıl kuruldu? Kapitalizmin jeopolitik kökenleri adlı bir araştırması var. Dipnot: Alexander Anievas, Kerem Nişancıoğlu. Batı'nın egemenliği nasıl kuruldu? Kapitalizmin jeopolitik kökenleri. Çeviren Çağdaş Sümer, Yordam Kitap 2020. Bu kitap yaygın kanıların aksine kapitalizmin doğuşuna farklı bir pencereden baktı. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisini ele aldı. Erken modern Avrupa'ya ilişkin hakim kuramlar Osmanlılar görmezden gelinerek inşa edilmiştir. Siyaset, ekonomi, kültür ya da ideoloji hangi alanda olursa olsun kapitalist modernite genellikle Avrupa'ya özgü, nevi şahsına münhasır bir gelişme olarak anlaşılmıştır. Oysa diyor yazarlar, Osmanlı fetihleri, jeopolitik baskıları Avrupa ülkelerinde, başta Amerika, Atlantik kıtası olmak üzere keşif yapma zorunluluğu doğurdu. Osmanlı ile Habsburg arasındaki süper güç rekabeti, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi Avrupa'nın kuzeybatı ülkelerinde modern devlet inşasına yol açtı. Osmanlılar Akdeniz ve Asya'ya giden ticaret yolları üzerinde küresel ticaret ağı kurarak tüccarların faaliyetlerinin uluslararasılaşmasına et katkıda bulundu. Osmanlı topraklarından gelen ham maddeler belirli tekstil ürünlerinde Avrupa'daki imalatın gelişimini canlandırdı. O halde yine sormalıyız. Avrupa'nın kapitalistleşmesini sağlayan süper güç Osmanlı niçin geri kaldı? Mehmet Akif'in 20. yüzyılın başında söz ettiği giden 300 senelik açığın sebepleri neydi? Hristiyanlıkta reform İncil'in Latince'den çevrilmesiyle başladı. Atatürk bunu 500 yıl sonra yapınca ortalık karıştı ve tartışma hala sürüyor. Kur'an-ı Kerim'de olmayan ezanın Türkçe'ye çevrilmesi büyük günah olarak görülüyor. Hangisini yazayım? Siz biliyorsunuz. Avrupa hızla kapitalizm sürecine girerken Osmanlı'ya yönelik niçin geri kaldı sorusu yaşadığımız cumhuriyetin son yılları içinde geçerli değil mi? Elinizdeki kitap bu sorunun yanıtını arama çabasına katkı için yazıldı. Neden hep siyasi ekonomik kriz yaşıyoruz? Niye hep çatışmacı politik bir atmosfer yaratıyoruz? Ülke içine dönük kavgamız niçin hiç bitmiyor? Otokratik iktidarlar meşruiyetlerini hurafe, katı şekilcilik üzerinden nasıl elde ediyor ve niçin muhalefet din gibi kültürel konular yüzünden bölünüyor? Asıl konuşmamız gerekenleri hiç gündeme getiremiyoruz. Bunun düşünsel çeşitli sebepleri var. Mesela son dönemde salgın hastalığa dönüşen bir kavram var, politik doğruculuk. Yani farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla özenle kullanılan, düşünce ve uygulamaları tanımlamak için kullanılan terim. Bu terimin yaygınlaşması din, ırk odaklı etnisiteyi siyasetin merkezine yerleştiren neoliberalizmin dünyada parlatıldığı 1990'larda oldu. Farklı olanı incitmemek adına ifade özgürlüğü ve eleştirel bakış kısıtlandı. Bilirsiniz ülkemizde de benzerlerini yaşadık, yaşıyoruz. Hurafeye karşı çıkarsanız hemen din düşmanı ilan ediliyorsunuz. PKK terörünü eleştirirseniz hemen Kürt düşmanı diye etiketleniyorsunuz. Onlar ise tarihsel gerçekleri umursamadan Atatürk'ü diktatör ilan ediyor. Atatürk'ü savunanlar ise ulusalcı faşist oluveriyor. Hakikat kimin umurunda? Yaşasın politik doğruculuk. Bu sebeple Ermeni soykırımı vardır. İsrail'i eleştirmek antisemit olmaktır. Politik doğruculuk hızla düşünce hürriyetini kısıtladı. Akademi dünyası, ana akım medya, sosyal medya ve siyaset bu dayatmanın üssü haline getirildi. Popüler kültürün öldürücü silahı politik doğruculuğa uymayan her görüş ve fikir hakarete uğradı. Bu arada bizim mahallenin de öteki gördüğünden sürekli şüphelenmesini ve kimi zaman aşağılamasını da buraya eklemek lazım. Peki, köklü çözüm olmayan palyatif, zorlama, eklektik siyasi projelerin sonuna ne zaman gelinecek? Mesela çoğu inanç sahibinin de kavrayamadığı siyasal İslam ve yavrusu ılımlı İslam parantezi tamamen kapanacak mı? Yaşandı ve görüldü ki salt kültürel dayatmalarla günlük yaşama müdahaleyi hedefleyen din etiketli politik anlayış halka özgürlük gibi ekonomik zenginlik de veremedi. Yüzyıl başında İngiliz emperyalizminin yarattığı kullanılmaya elverişli bu İslamcı siyasi görüş, Soğuk Savaş ile birlikte ABD'nin kullanışlı aracı oldu. Dipnot: siyasal İslam, Pakistanlı Mevdudi tarafından olduğu gibi kopya edilmeden önce İngiliz egemenliğinin hizmetindeki oryantalistler tarafından icat edildi. Görünürdeki hedef inançlı Müslümanların, Müslüman olmayan bir devletin otoritesine girmemesiydi. Özündeki gizli amaç ise Hindistan'daki bağımsızlık mücadelesini bölmekti. Dünyada 1980'lerden sonra yükselişe geçen küresel vahşi kapitalizmin veya neoliberalizmin payandası oldu. Türkiye'de 12 Eylül 1980 askeri darbesinin sadece bu çevrelere dokunmamasının nedeni buydu. Günümüzde pek revaçlı olan ABD tarzı cemaatçilik ideolojisi, sınıf bilincini ve sosyal mücadeleyi aşındırıp yok sayarak onun yerine sözde yalancı kolektif kimliği ikame etmeyi amaçlıyor. Bu ideolojinin amacı küresel sermayenin egemenlik kurmasıdır. Bu stratejiyle din söz konusu amaç için bir araç haline getiriliyor. Bu nasıl görünmüyor? Tarihe baktığımızda insanlığın büyük yıkım dönemleri olduğunu görüyoruz. Böyle karanlık dönemlerde inanma ihtiyacı dışa vuruyor. Meseleler hep inanç temeli üzerinden kabul görüyor. Gerçekle bağ kopuyor. Akıl dışıcılık her alana sirayet ediyor. Böyle dönemlerin aydını hep çoğunluğa uyuyor. Çuvaldızı ilk oraya batırmak gerek. Yapısı gereği siyasal İslam aydın doğuramadı. Ülkemizde aydın kıtlığı yaşıyoruz. Ne yazık ki aydın görünümde olanlar sığ ve sırıtıyor. Onların hedefi ateş gibi yakıcı günlerde iktidarın suyuyla serinlemek. Bu aydının tek hakikati var, güce aşık. Kalemini, sözünü iktidarın ve gölgesindeki cemaatlerin emrine veriyor. Tek başına olma cesaretinden yoksun. Aslında döneme uygun tüccar aydın popülizminin yıldızı, cahilin parlattığı bir kurnaz. Övgüye şartlanmış dokunulmazlık istiyor ve hiçbir eleştiriye tahammül göstermiyor. Köhne düzenin yıkıcısı değil, oyuncusu sadece. Işık vermiyor, aydınlatmıyor. Bakınız, bilgi arayışının olmadığı yerde abartı vardır. Abartı varsa karşıt olanı küçümsemek kanundur. Arayışa kapalı insanları düşündürmek mümkün değil. Bilgi sığdığı insanların hakaret ya da kabalıkla kendini ifade etmesine yol açıyor. Türkiye'de bunun örneklerini fazlasıyla görüyorsunuz. Gürültü patırtı çıkartmak eleştiri sanılıyor. Oysa eleştirel olan, var olan toplumsal düzeni genel anlamda sorgulayan politik teorilerdir. İşte buna çok ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapacağız? Bu kitap bu amaçla da kaleme alındı. Her tağut düzenini yıkmanın tek yolu var. Düşünmek, şüphe etmek, sormak, daima aramak ve mücadele etmek. Yoksa batının sömürüsü sürer gider. Şunu diyor Sami Ramin. Küresel kapitalizm sürdüğü sürece batılı güçler manipülasyonlarına devam edecek ve siyasal İslam'ın varlığını sürdürmesini isteyecek. Biliyorsunuz küresel kapitalizm ve siyasal İslam partnerlerdir. Meşruiyet sağlamak için ikisinin de birbirine ihtiyacı var. ABD ve Avrupa'daki egemen sınıfların terörizme ihtiyacı var. Çünkü terörizmin yarattığı atmosfer sayesinde politikalarını ve güçlerini meşrulaştırıyorlar. İnsanoğlunun reçetesi yok değil, sömürüye, aldatmaya son verecek bir geleceğin şifresi geçmişte gizli. Mesela Hazreti Muhammed'e ilk inananlar kölelerdi. Onun eşitlik ve adalet söylemi yüreklerde umudu, mücadele ruhunu diriltti. Peygamber hiçbir insanın bir diğerinden üstünlüğü yok dedi. Ammar bin Yasir, Bilal-i Habeşi ve daha niceleri korkunç işkencelere maruz kaldı. Vazgeçmediler, direndiler, kazandılar. Kuşkusuz Hazreti Muhammed çarpık düzenin dişlilerini paramparça eden bir devrimciydi. Diğer dinler gibi İslam da tarih sahnesine devrimci kimlikle çıktı. Peki nasıl gericileşti? Bunu kimler nasıl yaptı? Tek örnek yeter. Cafer-i Sadık'ın Kufe'de okulu vardı. Tam 4000 öğrenci barındırırdı. Okulda öncelikle pozitif bilim öğrettiler. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, sonra din kaideleri gelirdi. Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman sadece din kitabı olarak tanıtılmadı. İlmin, bilginin, pozitif bilimin, uzayın, derin biliminin, metafiziğin yegane merkezi olarak tanıtılıp öyle okutuldu. Sonra ne yaptılar? İmam Cafer-i Sadık'ın okulunu yakıp yıktılar ve öğrencilerini katlettiler. Kimileri İran ve Avrupa'ya kaçtı ve öğretilerini oralarda yaydı. Kitapta benzeri örneklerini bolca okuyacaksınız. Cabir bin Hayyan'ı bilirsiniz. Cebir adını ondan aldı. Cabir bin Hayyan, İmam Cafer-i Sadık'ın okulunun sadık bir öğrencisiydi. Bugün Cafer-i Sadık ve öğrencilerinin birçok yazıtları Londra Kütüphanesi'nde. İslam ve Müslümanlar 11. yüzyıldan itibaren cahil bırakıldı, kandırıldı, korkutuldu ve değersiz olduklarına inandırıldı. Cehalet insanı sömüren bu acımasız kast sisteminin ana besini oldu. İslam devrimi gericileştirildi. Oysa Kur'an uyarmıştı. Artık kim tağutları reddeder ve Allah'a inanırsa en sağlam kulpa sarılmıştır. Bakara 256. Buna rağmen zaman tağutlar lehine döndü. Kendilerine kitaptan pay verilenlerin şimdi nasıl putlara ve tağuta inandıklarını görmüyor musun? Nisa 51. Nedir tağut? Tağut Kur'an'ın asıl manasını bozandır. Tağut kafalarına göre kitaba hadise, hüküm ekleyip çıkaranlardır. Tağut dini içerden bozup tahrip edendir. Tağut mazluma zulmedendir. Tağut hakka savaş açıp batıla sarılandır. Tağut zalimlerin kurduğu düzendir. Yani tağut bugünkü emperyalizm, bugünkü kapitalizm, bugünkü neoliberalizm. Bu kitapta özellikle Cumhuriyet dönemiyle başlayan yüzyıllık yalanların ve hurafelerin soy ağacını okuyacaksınız. Uydurmalar, boş inançlar nasıl din haline getirildi? Akılsızlık nasıl güçlendi? Sizi nasıl aldattılar? Sizi nasıl kullandılar, kullanıyorlar? Sizi nasıl tutsak düşürdüler? Bu soruların şifresini kırmaya çabalayacağız. Ki şifre kırmak hiç de kolay olmayacak. Nietzsche'ye göre hayattan en büyük tadı almak demek tehlikeli yaşamak demektir. Zor bir işe kalkıştığımın farkındayım. İnsanı tehlikeye, acıya, hapse sürükleyen sadece sorması, araması ve kovalamasıdır. Düşünceye mahkum olmasıdır. Hakikate tutkuyla bağlı olmasıdır. Dürüstlükten taviz vermemesidir. Sonuna kadar varmayan bir gerçeklik, radikal olmayan hakikatçilik hiçbir ahlaki değer taşımaz. Bu nedenle düşünce korkaklığı yüzünden kutsal kararlılık görevini kaçıran çoğunluğun sesi hep gür çıkar. Sertlikleri şiddete yönelir. Bir avuç hakikat misyoneri ise bilir ki okşamayla, anlaşarak, gölgede yaşayarak elde edilmiş büyük çaplı hakikat yoktur. Sadece onlar dürüstlük olmadan bilginin de olamayacağını, kararlılık yoksa dürüstlüğün de kalmayacağını bilirler. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.